Değerli katılımcılar, Kimtex Boya Resen Sanayi Ticareti AŞ, kısa ismiyle Kimpur'un 2023 yılı 9 aylık iş sonuçlarını değerlendirmek üzere bir aradayız. Hoş geldiniz diyorum. Aslında daha önceki sonuçlarda olduğu gibi ben bir miktar şirketin tanıtımı, iş sonuçlarından 9 aylık özellikle son çeyrek bahsedeceğim. Daha sonra da CFO'muz Zafer Bey'e sözü aktaracağım ve verilerle son 3 ayı nasıl geçirdiğimizi kendisi sunacak. Kimtex biliyorsunuz bir kimya şirketi. Türkiye'de poliüretan sistemleri üreticisi olarak en büyük iş hacmine, kapasiteye ve en büyük pazar payına sahip üreticilerden biri. Vizyonumuz dünyanın ilk 10 üreticisinden biri olmak. Düzce yatırımımızın devreye girmesiyle de birlikte kapasite olarak buna doğru hızla ilerliyoruz. Akıllı bir iş modelimiz var. Güçlü bir yurt içi pozisyonumuz var. Pazar pozisyonumuz var. Bunlardan bahsediyor olacağım. İhracatta ciddi büyüme içerisindeyiz. Güçlü bir büyüme stratejimiz var. Arge merkeziyle farklılık yaratıyoruz. Artık 32 kişiden oluşan bir Arge merkezimiz var. Bir takım simüle ve geliştirme laboratuvarları ile birlikte o faaliyetlerden de kısaca bahsediyor olacağım. Kimpur olarak poliüretan sistemleri şanslı bir ürün grubumuz var. Çünkü çok ciddi bir geniş kullanım ağı var ve birçok ürün alternatif olarak da gün geçtikçe de büyümekte. Yeni kullanım alanlarına da entegre olmakta. Biz kullandığımız malzemeleri aslında bir ev içerisinde tanımlıyoruz. Tabandan tavana birçok uygulama alanı var. Bu ev içerisinde de gördüğünüz gibi kırmızıyla tanımladıklarımız Kimfood ayakkabı sistemleri. Buraya ayakkabı üreticileri ve terlik üreticileri için sistemler üretiyoruz. Kimplex dediğimiz yeşille gösterdiğimiz esnek köpük sistemleri. Burada da bir ofis mobilyaları içerisindeki süngerimsi yapı, diğeri de otomotiv sektörüne yönelik araç koltuğun içerisindeki süngerimsi yapı, dashboard, direksiyon simidi, filtre, paspas, bagajdaki malzeme gibi otomotivde de çok ciddi kullanım alanları var. Kimrigid dediğimiz sert köpük sistemleri, mavi ile gördüklerimiz. Burada hem dünyada hem Türkiye'de hem de Kimtex'in içindeki payı en büyük olan sektör %50'ler civarında. Bu da özellikle buzdolabı yalıtım malzemesi olarak buzdolabının iç gövdesi ve kapı içerisindeki yalıtım malzemesi. Sandviç paneller en büyük pazarlardan biri. Gördüğünüz gibi yalıtım amacıyla sandviç panellerde inşaat sektöründe kullanım yaygınlığı var. Onun dışında da boru izolasyonunda, güneş panellerinde gibi mobilya sektöründe ahşap imitasyon bir takım uygulamalar gibi çok çeşitli uygulama alanları var. Kimke izlediğimiz daha çok binder sistemleri, bunlar da çocuk oyun parkları, basket sahaları gibi bir takım geri dönüşüm malzemelerinin yapıştırması amacıyla kullanılan, bunun da kullanımı büyüyen bir alan. Kimpol bizim polyester polyollerimiz, bu anlamda büyük bir üreticiyiz. Bir sistem üreticisi olmamızın yanında bunun da kullanıldığı gerek rakiplerimiz gerekse kimya sektöründeki diğer bir takım üreticiler için aynı zamanda polyester polyol de üretiyoruz sistem dışında. Ham madde satışı da gerek kendi sektörümüze, rakiplerimize gerekse yine bahsettiğim gibi diğer kimya sektörlerine yine aynı şekilde büyüyen bir iş kolumuz. Onun dışında da bir takım yardımcı malzemelerimiz var. Kısaca bahsediyor olacağım. 600'e aşkın sistem ile çok geniş bir ürün gamıyla sezonsal dalgalanmalar ya da ekonomik krizlerde çok fazla sektöre çalışıyor olabilmek nedeniyle ciddi bir esnek yapımız var. Sürdürülebilir bir ürün gamımız var. Global faaliyetlerimiz Türkiye'deki Gebze üretim tesisimiz 130 bin ton kapasiteli. Bunun dışında Türkiye'deki ikinci üretim tesisimiz olan Düzce'yi Temmuz ayı itibariyle üretime başladık. Ekim başı gibi de açılışını gerçekleştirdik. 65 bin ton olan kapasitenin ilk 30 bin tonunu devreye aldık ve üretim hızla başladı. Bunun dışında Eva üretimindeki Kimplast ürün merkezimiz şu ana kadar kağıthane Gebze'deydi. Onu da Düzce'deki tesisimize taşıyoruz üretim üssü olarak. Global yapılanmamız anlamında da bir Malta'da bir ticaret amaçlı bir şirketimiz var. Bir dış ticaret şirketi. Üretim şirketi olarak Letonya'da bir üretim şirketimiz var. %75 bağlı ortaklık şeklinde 25 bin tonluk kapasiteli bir tesis. Amacımız 5 sene içerisinde burada da %50'nin üzerinde kapasite kullanımına erişmek. Aynı zamanda Kimpur Rusya ilk yurt dışındaki yapılanmamız 2019 yılında açtığımız bir şirket. Rusya-Ukrayna arasındaki son dönemdeki gelişmelerde de Türkiye'nin birçok sektörde olduğu gibi Rusya için üretim için ciddi bir pazar haline geldi Rusya Türkiye için ve biz de bu anlamda Türkiye'den yapılan ihracatın poliüretan sektöründeki %50'den fazlasını yapar hale geldik. Herhangi bir yaptırıma tabi olmayan birçok demin bahsettiğim sektörlere benzer sektörlerde kullanım olan ürün gamı için. Evet, rakamlarla kısaca baktığımızda geçtiğimiz ay itibariyle 40. yılımızı kutladık. Kuruluşumuzdan itibaren 40 yıllık bir deneyim. Kapasite olarak Düzce'nin 30 bin tonunun devreye girmesi, Letonya ve Gebze tesisimiz toplam 185 bin ton. Düzce'nin ikinci fazının 2024 sonu 2025 başı tamamlanmasıyla da birlikte 35 bin ton ile birlikte 220 bin tonu bulan ve vizyonumuzda olan dünyanın ilk 10 üreticisi sıralamasında şu anki çalışmalara göre 9. sıraya oturmuş oluyoruz bu kapasiteye erişince. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat pazarlarımız gün geçtikçe büyüyor. Düzce'nin devreye girmesi, Eva Granül ham madde üretimiyle de birlikte 288 kişiye ulaşan bir çalışan sayısına eriştik. 32 kişisi Ar-Ge merkezi çalışanlarından oluşuyor. 600'den fazla bahsettiğim gibi ürün grubu var. Ürün grubu ciddi zengin bir ürün çeşitliliği var. Hem yurt içi hem ihracat pazarlarında yaygın. Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Evet, tedarik zinciri üretimi %90'ını evet ithal ettiğimiz bir ürün kullanıyoruz. Aynı zamanda ihracatımız var. Türkiye'de üretim yapıyoruz ama alternatifli tedarikçilerimiz mevcut. Yaklaşık %60'ını uzak doğudan, %40'ını ise Avrupa'dan. Şu anki gerçekleri itibariyle alternatiflerimiz olmasına rağmen şu an maliyet döngüsünde bu şekilde tedarik ediyoruz. 30 gün ham madde stoğu, 15 gün ürün stoğu olmak üzere Türkiye'de kabaca 45-50 günlük bir stoğumuz ama toplamda 3,5 aylık bir tedarik zinciri yönetimimiz söz konusu. Lead time'ımız 7 gün. Global firmalarla bildiğiniz gibi rekabet ediyoruz. Bu da bize aslında globallerle rekabetteki en ciddi avantajı unsurlardan biri. Evet, stratejik önceliklerimizi kısaca bahsetmek istiyorum. Güvenilir bir çözüm ortağı Kimpur. Ar-Ge merkezi ile sektöre yön veren uygulamaları var ve globallerle rekabetlik en önemli unsur bu. Uygulama simülasyon laboratuvarlarımız aynı zamanda var ve müşterimizin birebir şartlarını simüle etme avantajına sahibiz. Geniş bir ürün gamımız var, sürdürülebilir bir büyümemiz var. Stratejik bir takım projelerimizden kısaca bahsediyor olacağım. Sürdürülebilirlik konusunda cidden proaktif davrandık ve 4. sürdürülebilirlik raporumuz bu sene entegre rapor olarak yayınlandı. Bundan da kısaca sürdürülebilirlik başlığındaki çalışmalarımızdan da bahsediyor olacağım. Güvenilir bir çözüm ortağı olarak halka arıza da öne çıkan unsurlardan biriydi. Türkiye'deki en büyük pazardaki marka payı Kimpur'un birçok ürün grubunda. Bu anlamda halka açılmayla da birlikte ciddi bir marka bilinirliğine kavuştu. Müşteri bağlılığı ciddi yüksek. Ciddi bir sektörel çeşitlilikler var. Geniş bir ürün gamı var. Çok ciddi her ürün grubu ve her ihracat potansiyel müşterisi için çalışılabilecek bir altyapıyı şirketimiz içerisinde, zaman içerisinde oluşturduk. Çok global bir içerik organizasyonumuz var. Tecrübeli uzman bir Ar-Ge ekibimiz, satış ekibimiz ve diğer yönetim ekiplerimiz söz konusu. Tedarik zinciri yönetiminden kısaca bahsettim. Ürün tasarımında pazara ürün sunma hızı, müşteriye özel çözümler anlamında ve hızlı üretim anlamında ciddi avantajımız var. Aynı zamanda sürdürülebilirlik başlığında da anlatacağım bir yeşil ürün gamı, çevirici ürün gamı tasarımları içerisindeyiz. Tasarladık, çalışmalarımıza devam ediyor. Birçok modern yönetim uygulamasını gerek Ar-Ge'de gerek proses esnasında üretimde kullanıyoruz. FMEA, 6 Sigma gibi bir takım proje yönetimi tool'larını. Dijital dönüşümüz aslında SAP ile başlamış durumda. Bir ERP sistemi olarak kullanıyoruz. Onun dışında da birçok aslında otomasyon sistemlerini gerek üretimde gerekse lojistik zincirde kullanıyoruz. Finans yönetimi anlamında da yine içinde bulunduğumuz günlerde çok daha önem taşıyan sermaye her zaman erişebilme, krediye erişebilme gücümüz var. Güçlü bir sermaye yapımız var. Çok etkin bir risk yönetimi yapıyoruz. Bu anlamda ciddi avantajlı konumuzu devam ettiriyoruz. Aynı zamanda yüksek temettü verimliliği biliyorsunuz halka arızadaki taahhütlerimizden biri karlılığımızın %50'sini dağıtılabilir karın her sene dağıtmak. Bu da en güçlü finans unsurlarımızdan biri. Ar-Ge merkezi ve sektöre yön veren uygulamalarda Türkiye'nin Ar-Ge yatırımı yapan ilk 250 firması arasında 4. 5. senemiz yine yer alıyoruz. 2022'de de yer aldık. Ar-Ge merkezinde de ürün grubu bazlı bir yapılanmamız var. 7 yöneticiliğe ulaştık. Ayakkabı için taban ve terlik olmak üzere 2. Derinlemesine uzmanlık sağlayan ürün grupları bazında bir organizasyonumuz var. Rigid'de beyaz eşyada, esnek sistemlerde otomotiv tarafında ve Kimcase'de ürün yöneticiliği, aynı zamanda teknik destek yöneticiliği de Ar-Ge merkezimiz bünyesindeki hizmetlerimiz. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan zaten teşvik alıyoruz ama onun dışında stratejik teşvik projelerimiz devam ediyor. Fiyat performans oranını artıran müşterimizin aslında rekabetteki gücünü artırmaya yönelik bir takım maliyet azaltma projeleri yapıyoruz. Sektör ortalaması 10 yıla olan 32 tane çalışanımız mevcut ve bir takım inovatif ürünler geliştiriyoruz. Ar-Ge harcamalarımız son 9 ayda da geçen seneye paralel ciromuzun içerisindeki payı artarak devam ediyor. Bir takım Avrupa Birliği projeleri ve SAYEN projelerinde yer alıyoruz. Bunlarda ilk 20'ye doğru hareket ediyoruz. Çünkü bu projelerde ilk 20'ye kalmayla birlikte çok ciddi Ar-Ge teşvikleri almamız söz konusu. Bunun da önümüzdeki dönemlerde aslında karlılığımıza, finansal sonuçlarımıza yansımalarını bekliyoruz 2024 itibariyle. Bir takım savunma sanayi projelerine de dahil olduk. Bundan da kısaca bahsediyor olacağım. Çok sayıda tamamlanmış Ar-Ge projeleri ama onun dışında da birçok ürün geliştirme projeleri Ar-Ge merkezimiz tarafından devam ediyor. Devam eden Ar-Ge projesi anlamında 11 proje. Onun dışında da müşterilerimize özel olarak yürüttüğümüz birçok proje mevcut. Faydalı modeller, patentler çok doğal olarak Ar-Ge merkezi bünyesinde var. Evet, dünya pazarı kabaca polyuretan sistemlerinde an itibariyle 2024 yılı itibariyle yaklaşık 25-26 milyon tonlarda. Beklenti aslında 5 sene içerisinde 28-29 milyon tona polyuretan sistemlerindeki tüketimin ulaşması. Çünkü çok göreceli olarak polyuretan yeni bir ürün grubu. Birçok sektörü de alternatif olarak saca, diğer plastiklere vesaireye, çeliğe bağlı bir takım kullanım alanlarında kullanılması söz konusu. Aynı zamanda geri dönüşüm malzemelerinin dönüştürülmesi anlamında da fırsat veren bir ürün grubu olduğu için sürdürülebilirlik beklentilerinde de kendine saha bulacak bir ürün grubu olarak görüyoruz. Biyobazlı bir takım ürünler, geri dönüşüme bağlı bir takım ürünler gün geçtikçe kullanımları artıyor. Aynı zamanda küresel pazar hacmini etki eden faktörlerden biri aslında Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sonrası aslında enerji krizi. Bu da global oyuncuların sektördeki stratejilerini etkilemiş durumda. Bu da Kimpur'un stratejilerine ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim gibi yansıyan unsurlardan. Türkiye'de de kabaca polyuretan pazarını 580 bin tonlarda görüyoruz. Ama bizim polyuretan sistemleri grubu yaklaşık bunun 400 bin tonluk bir kısmını oluşturuyor. Geri kalan aradaki kısım aslında slab stock, yatak üreticileri. Onlar polyuretan ham maddeleri aslında direkt proseslerinde bir sistem olarak değil kullanma o tip bir prosesleri var. Bu 400 bin ton içerisinde biz geçen sene 105 bin ton. İlerleyen slaytlarda da sunacağımız gibi bu sene de çok ciddi bir büyümeyle, %43'e yakın büyümeyle Q3'ü aslında 108 bin ton gibi ciddi bir büyüme rakamıyla geçen yılın da üstüne satış ve üretim rakamları olarak eriştik, büyüdük. Ciddi bir pazar hacminde genişlememiz söz konusu. Türkiye'de 2022'deki büyüme hacmi yaklaşık %3,4 iken iç pazarda Kimpur %10 üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. 2023 yılı içinde ayakkabı pazarı perakendeye yönelik olan pazarda aslında bir küçülme söz konusu iken Kimpur'un bu küçülen pazarda biraz sonraki slaytlarda göreceğiz. Aslında iç pazarda da %10 ayakkabı sektöründe büyümesi söz konusu. Rigid sektöründe sert köpük sistemleri en büyük pazar alanında. Burada Kimpur üstünlüğü pazardaki etkinliği devam ediyor. Aynı zamanda bu sektörde geçen sene yaşadığımız, bu sene yaşadığımız deprem Şubat ayındaki ve buna bağlı sandviç panel deprem konteynerları için kullanımda çok ciddi artışları oldu. Biz de bu tüketime ciddi bir kapasitemizi, hatta ihracata malzemeyi kısarak ihracat hedeflerinden iç pazarda bu tüketime yoğunlaştık. Bununla birlikte 9. ay sonu itibariyle aslında Rigid'de iç pazara yönelik %80 gibi büyümemiz var. Konti pazarlar, yani sandviç panel pazarında %100'ün üzerinde bir büyümemiz var. Ama bunun dışındaki diğer beyaz eşya gibi pazarlarda da %49, %50 civarında bir büyümemiz devam ediyor. Türkiye'den yapılan ihracatın yaklaşık %30'unu bizim yaptığımızı düşünüyoruz, böyle hesaplıyoruz. Gelir çeşitliliği anlamında bu güzel bir tablo. Hem iç pazarda hem de ihracatta tüm ürün gruplarında aktif olmaya çalışıyoruz. Hep bunu ifade ediyorum. Bizim her bir müşterimiz, her bir ihracat müşterimize dahil olmak üzere toplam satışlarımızın içerisindeki payının %5'i geçmemesi esas. Böyle bir hedefteyiz ve performans da bu şekilde. Aynı zamanda herhangi bir ülkenin payının da ciddi rakamlara ulaşmasını istemiyoruz risk yönetimi açısından. Bizim en güçlü olduğumuz pazarda dahi, pazardaki payımız en güçlü olduğumuz ülkede dahi %5'lerde değil. Yani ciddi ciddi aslında ihracat pazarlarında penetre olabileceğimiz bir pazar var. Biz de odağımıza bunu almış durumdayız. Yurt içi pazarda gördüğünüz gibi yukarıdaki tabloda 2022'nin ilk 9 ayında 50 bin ton civarında bir satışımız olmuşken 2023'ün 9 ayında 79 bin ton. Yani iç pazarda %57'lik bir büyüme. İhracatta ise 24 bin ton iken 2022'nin 9. ayı 28 bin tonu aşan bir satışımız var ki Ekim ayı itibariyle satışlarımız çok daha yoğun ihracat pazarlarında son çeyrekte. %17'yi aşan bir miktarsal büyümemiz ama bunun çok üstünde bir satış cirosu hacmi büyümesi söz konusu. Gördüğünüz gibi yurt içinde ayakkabı sektöründe %10, rigid sektöründe %84, flexible'da %32'lik bir miktarsal büyümemiz söz konusu. İhracatta da özellikle rigid'de %13 bir büyümemiz söz konusu. Diğer ürün gruplarında da yıl sonu itibariyle ciddi büyüme rakamlarını görüyor olacağız. Hedeflerimizi yakaladığımızı görüyor olacağız. Evet, ürün gruplarının dağılımı hep bunu söylüyoruz. Bizim aslında bölünme 2015 yılı itibariyle toplamda 28.500 ton üretim ve üretimden satışlar varken ayakkabının payı %70'in üzerinde, %80'e dayanmışken biz aslında diğer ürün gruplarında büyüyerek, ayakkabıda da büyüyerek, pazarın büyümesinde ötesinde büyüyerek ama toplam satışların içerisindeki payını kırmızıyla gördüğünüz 2023'ün 9. ayında %28'e düşmüş durumda. Rigid'in payı ise muamiyle gördüğünüz satışlarımızın içerisindeki payı %48. Ham madde satışlarımız Q3'e özel olarak daha fazla arttığı için biraz sonra detayları yine değerlendireceğiz. %15'e varan bir ham madde satışı da söz konusu. Çok hızlı olarak bu slaytları geçeyim. Rigid'de 58 bin ton bütçemiz var. 9. ay itibariyle 52 bin tondayız. Bütçemizin ciddi üzerinde bir satış hacmiyle rigid ürünlerinde kapatıyor olacağız. Ayakkabı sistemlerinde 46 bin tonluk bir satışımız var. Ayakkabı sistemleri küçülmelerde, resesyonlarda aslında en hızlı perakende küçülüyor. En hızlı da tekrar açıldığında da perakende canlanıyor. Küçülmeye rağmen, durgunluğa rağmen iç pazarda %10'a yakın bir büyümemiz var. Son çeyrek zaten ayakkabının aslında hareketli olduğu çeyrektir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Üçüncü çeyrek aslında iş hacminin bizim hem rigid hem ayakkabı iş grubu için daha zayıf olduğu bir çeyrektir. Biz biraz ham madde satışlarıyla üçüncü çeyrekte ikinci çeyrek rakamlarına yakın satış rakamlarına eriştik. Ayakkabı da üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekte çok daha iyi iş sonuçlarına eriştiğini görüyor olacaksınız. Esnek köpük sistemleri de hızla büyüyor. Yani 2023'ün 9 ayında 4600 tonu gördük. Bütçemizin bir miktarı altındayız. Otomotiv sektöründeki projelerimiz ve artık cari müşterilerimiz hızla artıyor. Önümüzdeki dönemlerde çok daha hızlı büyümeyi flexible ürün grubunda göreceğiz. Kim kez keza 1555 tona eriştik. Amerika pazarı hedefli, daha büyük bir hedefimiz var. Biraz gecikmeli de istek Amerika pazarında da büyüyoruz. Bu hedefimize de 2024 sonu itibariyle çok daha bu ürün grubunda hızlı büyüyeceğiz. Kimpol polistar polyoller 2023 yılında 4274 tonluk bir bütçemiz var. 2433 tondayız. Yılın son çeyreğinde burada daha hızlı bir büyüme bekliyoruz. Ham maddelerde de bütçemiz 6905 tonken biz 2023'ün özellikle son çeyreğini bahsettiğim gibi biraz daha ham madde satışı ağırlıklı yurt dışı da dahil olmak üzere geçirdik ve 15.000 ton gibi bir iş hacmine ulaştık. Evet, güçlü ihracat büyümesi devam ediyor. Şu an 50'den fazla ülkeye, 53 üstünde ülkeye ihracat yapar durumdayız. EMEA pazarlarındaki etkinliğimiz devam ediyor. Ama hedefimiz daha çok Avrupa ve Avrupa ülkelerindeki satışın 2023'ün 9. ayı itibariyle gördüğünüz gibi %27'lere ulaşmış durumda. Afrika ülkeleri %25'te, CIS ülkeleri %27'de, Orta Doğu ülkeleri %18'de olmak üzere aslında 4 bölgede, çevremizdeki 4 bölgede oldukça eşite yakın dağılımımız söz konusu. Asya ülkeleri tabii ki var ama hedefimiz Amerika'da büyümek. Bu anlamda da bir takım pazarlama şirketleri kurduk. Zaten kap açıklamasıyla buradaki niyetimizden bahsetmiştik. Önümüzdeki günlerde de işlemler tamamlanmak üzere bu konudaki bilgilendirmeyi yapacağız. Birincisi bir İngiltere'de şirket kurduk pazarlama amaçlı. İkincisi pazarlama direktörlüğümüzü aslında Berlin'e, Almanya'ya taşıdık ve burada bir Kimpur AG kurduk. Son işlemleri tamamlanıyor, faaliyete geçiyor. Aynı zamanda bir Amerika'da bir depo dağıtım yapacak bir pazarlama şirketi, bir satış şirketi kurduk. Bu da sermaye ile ilgili son düzenlemeleri düzenliyoruz ve üçünü de bu anlamda paylaşıyor olacağız. Pazarlamada bizim hedef pazarlarımızı gösteren işaretler, bu anlamda da büyümemizi devam ettirmek hedefindeyiz. Kısaca stratejik projelerimizden hep bahsediyorum. Gelişmelerden bahsetmek isterim. Gerçekleşen projeleri biliyorsunuz. Sert köpük sistemlerinde, rigid dediğimiz uygulamalarda uzun süredir ihracat ve pazarlama ekiplerimiz Avrupa'da büyüme fokusumuzla Avrupa'nın önde gelen sandviç panel firmalarıyla işbirliği için çalışmaları yürütüyorlar. Burada bizim değdiğimiz potansiyel olarak 50 bin tonluk bir pazar söz konusu. 2023'ün özellikle son çeyreği itibariyle biz 3.500 ton gibi şu an 2.200 tonlara 9 Ocağı itibariyle eriştik. 3.500 ton üzerinde bir rakamla burayı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu pazar payını 2024'ün bütçesinde %10'ların üzerine çıkarmak hedefindeyiz. Çünkü bu müşterilerimizin hepsi her biri 3-5 bin ton kullanan firmalar ve biz çok sayıda firmaya değdik. Şimdilik %10'lar, 15'ler vesaire gibi pazar payımızı o müşterilerde artırarak sandviç panel pazarından Avrupa'da ciddi pay almak hedefindeyiz. Polyester, polyol üreticileri anlamında da Avrupa, Rusya, OCF ve polyester firmalarıyla işbirliklerimiz devam ediyor. Potansiyel 10 bin ton bir pazar söz konusu. 2023'te şu an Q3 itibariyle rakam küçük olsa da %400'lük bu sene içerisinde bir büyüme kaydettik. 2024'te de 2.300 ton bu 10 bin tonluk pazarda pazar payı almak hedefindeyiz. Kimpur Europe'daki aktif satışlarımız devam ediyor ve büyüme eğiliminde büyüyoruz. Bir ihracat pazarı ile de bir anlaşmamız var. 2023-2024 yılında denetimimizi geçirdik ve burada 7.500 tona varan bir satış hacmine başka bir niş ürün grubu için de ulaşacağız. Evet, terlik sistemlerinde de bir takım müşterilerimize avantaj yaratacak, gramaj avantajı olan ya da bir takım sistemler üzerine çalışıyoruz. Esnek köpük sistemlerinde de bir takım projelerimiz söz konusu. Bunları geçelim. Son özet olarak, evet, sürdürülebilirlik projelerimizden bir miktar bahsediyor olayım. Sürdürülebilirlik söz ettiğim gibi bütünsel bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Gerek yeşil ürün gamı tarafında müşterilerimizin beklentilerine cevap verebilmek ya da proaktif davranmak. Gerekse çevreye verdiğimiz zararı ve toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik anlamındaki faaliyetlerimizi planlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda üç başlıkla faaliyetlerimizi zaten entegre raporumuzda hedeflerimizi detaylarıyla aslında sizlere beğenisini sunuyoruz. Çevre yönetimi anlamında ISO 14001 sistem sertifikasına geçtiğimiz ay itibariyle, yıl itibariyle sahip olduk. Su karbon ayak izi, su ayak izi, enerji tüketimimizin azaltılması en büyük hedeflerimizden biri. Bir sonraki slaytta sanıyorum projeler anlamında da görüyor olacağız slaytlarda. Bu anlamda zaten ciddi enerji tüketimimizi azaltmaya yönelik projelerimiz vardı. Bir takım projelerimiz vardı. Ama bunu aslında GES yatırımlarıyla, çatı GES yatırımlarıyla taçlandırdık. Geçtiğimiz yıl itibariyle Gebze'de çatı GES'imiz %20 enerjimizi kendi üreterek hizmete girmiş durumda. Düzce ise %55'ini toplam kapasiteye eriştiği zaman kendi üretebilir durumda enerji santralimiz, çatı GES'imiz burada da devreye girdi. Aynı zamanda 1 Ekim itibariyle onaya açılan arazi GES konusunda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönem arazi GES konusunda gündemimizde. Onun dışında da birçok gerek geri dönüşüm malzemelerinin kullanılmasına yönelik, gerek biyopolyollerin kullanılmasına yönelik bahsettiğim gibi yeşil ürün gamı tarafında çalışmalarımız devam ediyor. 16.949 otomotive yönelik sertifika çalışması 2024'e yönelik en büyük hedeflerimizden biri. Ürün yaşam döngüsü anlamında da sürdürülebilirlik beklentilerine cevap veren ürün gamımızı 2026'ya kadar tamamlamak niyetindeyiz. Evet, Düzce tesisimiz devreye girdi. Faz 1 devreye girdi. Faz 2'nin de 2025 başı itibariyle devreye girmesiyle 50 bin tonu poliüretan, 10 bin tonu evagranül ham madde, 5 bin tonu da 2024'te devreye girecek olan PET polyol atıklarından polyol ve onun ayakkabı sistemlerindeki kullanımı 2024'te tam anlamıyla devreye girecek. Toplam 65 bin tona ulaşmış olacağız. Yatırım 15 milyon dolar ama buradaki tesisimiz aslında 50 bin ton, yani toplam 65 bin tonu çok ötesinde bir büyümeye de cevap verebilir düzeyde bir alana ulaştık, üretim alanına ulaştık. Bunu da yeni yatırımlar, yeni ürün gruplarıyla değerlendirmek niyetindeyiz. Evet, ben sözü Zafer Bey'e bırakacağım. Son çeyrek finansallarınızı anlatması açısından soru-cevap kısmında sorularınıza cevap vermeye çalışırım. İsterseniz şimdiden sorularınızı aslında yazabilirsiniz. Hazırlık yapmamız gerekenler varsa görme fırsatımız olur. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Herkese merhaba. Ben de son çeyrek finansallarından hızlıca bahsedeyim. Ciro tarafında istikrarlı büyümemiz her zaman belirttiğimiz gibi devam ediyor. 9 aylık sonuçlara baktığımızda da %73'lük TL bazında bir ciroda büyüme görüyoruz. %35'i bunun ihracattan geliyor. Euro bazında baktığımızda ise yine aslında ilk 9 ayda 237 milyon gibi 237 milyon euro bir ciro ürettiğimizi görüyoruz. Geçen seneyi hatırlarsınız 280 milyon euro seviyesinde kapatmıştık. Aslında euro bazında da %19 gibi ciddi bir büyüme yakalamış durumdayız ilk 9 ayda. Karlılık verilerine baktığımızda artık her çeyrek kendi rekorumuzu egale ederek devam ediyoruz. İlk 9 ayda güçlü bir karlılık büyümesi söz konusu hem marjlarda hem de nominal rakamlar olarak bakıldığında. Brüt karımızı %112 artırmış durumdayız ilk 9 ayda. FAVÖK ise %87 artarak 1 milyar 25 milyon TL seviyesine gelmiş durumda. Son çeyrekte 285 milyon TL net kar üreterek 8 aylık karımızı da 883 milyon TL'ye taşımış durumdayız. Aslında yine döviz bazında bakıldığında da %46 gibi önemli bir brüt kar büyümesi, yine %30 seviyesinde bir EBITDA büyümesi yakalamış durumdayız. Bu sene aslında one-off etki olarak sayabileceğimiz deprem sonrası getirilen ilave vergilerin de bir 39 milyon 40 milyon kadar P&L içinde etkisi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. O etki olmasaydı aslında net karda yaklaşık bizim tonaj ve ortalama kur artışını kapsayacak şekilde %73'lük bir artış yakalamış olacaktık. 920 milyon TL seviyesine çıkmış olacaktı karlılığımız. Karlılık ve sürdürülebilir büyümenin yanı sıra tabii sıkı bilanço yönetimine de her çeyrek olduğu gibi devam ediyoruz. Net borç EBITDA oranımız 1'in altında 0,73 seviyesinde kapandı. Bu bir önceki çeyrekte 0,77 idi. Geçen sene sonunda yine 0,77 seviyesinde kapatmıştık. Tabii bunu sağlayıcı olan asıl gösterge yine net işletme sermayesi rakamına bakıldığında bunun ciroya oranında yine tarihi düşük seviyelerde %31,7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada da yine aslında TL kur etkisini ayrıştırarak baktığımızda net borç seviyesinin kabaca 30 milyon dolar seviyesinde ya da euro söyleyeyim tekrar 29 milyon euro seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu rakam bir önceki çeyrekte yine benzer seviyelerdeydi. Hatta 2022 kapanışında da 31 milyon euro seviyesindeydi. Aslında biz döviz bazında bu kuvvetli finansal göstergeyi koruyoruz. TL bazındaki yükselişe rağmen dolar bazında bunu korumaya devam ediyoruz. Keza yine euro bazında net işletme sermayesi satışlar oranında %25'lerde olduğunu söylemek istiyorum. Temettü ödeyen bir şirketiz. Geçen senenin karından bu sene 3. çeyrek içinde 300 milyon TL bir temettü ödemesi yaptık. Aslında bu temettü ödemesine rağmen biz bu sıkı bilanço verilerine eriştik. Bunu da hatırlatmak isterim. Üçüncü çeyreğe odaklandığımızda ise 2,2 milyar TL gibi aslında bizim en kuvvetli çeyreğimiz olan bir önceki çeyrekten yine %10 daha güçlü bir hasılat görüyoruz. Bunun geçen seneye kıyasla geldiği nokta ise %88 daha kuvvetli olması. Geçen sene 3. çeyrekte 1,177 milyar TL hasılat yakalamıştık. Brüt karlılıkta yine çok kuvvetli bir büyüme söz konusu bir önceki seneye göre. Bir önceki sene 150 milyon iken bu çeyrekte 388 milyon brüt kar yakaladık. FAVÖK'te de %136'lık bir büyüme yakalamış durumdayız 3. çeyrekte. Az önce söylediğim gibi 285 milyon TL net kar elde ettik. Bu çeyrek tabii bazı toplantılarda da belirttiğimiz gibi finansman maliyetlerinin aslında zirveye çıktığı, piyasadaki faizlerin en yüksek seviyelerde seyrettiği bir çeyrekti. Biz ama ona rağmen net finansal, daha doğrusu finansal giderlerin ciroya oranında bir önceki çeyrekte aynı seviyede, hatta geçen senenin daha iyi bir seviyesinde, %8'in de altında bir yerde bu çeyreği kapattık. Bununla birlikte nakit döngüsünden, yani kabaca ticari alacakların artı stokların devir hızı eksi ticari borç devir hızı olarak baktığımızda, burada da yine rekor seviyede bir noktaya gelmiş durumdayız. 106 gün gibi bir yere geliyoruz. Bir önceki çeyrekte bu 110 gün idi. Tekrar vurgulamak gerekirse biz sıkı bilanço yönetimiyle her zaman bir seviyelerinde, birin altında net borç EBITDA rasyosunu hedefliyoruz. Burada da TL bazında 0.73 gibi çok sağlıklı bir yer edindik bu çeyrek sonunda. Bu sayfadaki verilerin tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Biz bu sunumu web sitesine de yüklüyor olacağız. Burada biraz daha ilave bilgiler söz konusu. Hep hatırlattığımız gibi biz aslında tek tesiste en yüksek üretim kapasitesine sahip poliüretan sistemeviyiz. Dolayısıyla oradan gelen verimlilik etkisiyle brüt karlılıkta bir avantaj elde ediyoruz. Fabrik tarafında yine Cavidan'ın da belirttiği niş pazarlar, artan ihracat payı, bununla birlikte bir gelişen karlılık etkisi söz konusu. Fabrik marjımız %18 seviyelerinde. Teşviklerden faydalanıyoruz. Arge ve yüksek teknolojili yatırımlar ve dördüncü bölge teşvikleri ne maksimum seviyede realize ediyoruz. Uzunca bir süredir de çok az bir vergi yüküyle bilançolarımızı yönetiyoruz. Net finansal borçlukta çok kuvvetli ve sağlıklı seviyelerdeyiz. Ayrıca tekrar belirtmek gerekirse FX pozisyonunda optimum seviyede çok verimli bir şekilde ve proaktif bir şekilde yönetiyoruz. Hiçbir şekilde açık pozisyon oluşturmadan, hatta TL satışlarımızda hedge ederek döviz riski almadan bilançoyu yönetiyoruz. Burada bunları balıt balıt özetlemek gerekirse karlılık büyümesinin yanı sıra biz sıkı bilanço yönetiminde her zaman önceliğimizde tutuyoruz. Pozitif serbest nakit akışı önceliğimiz var. Kur riskini ve müşteri riskini, tahsilat riskini proaktif bir şekilde maksimum seviyede yönetiyoruz. Finansal borç erişimimiz her zaman rakiplerimizden ya da sektörden pozitif ayrıştığımız alanlardan birisi. O alanda hiçbir zaman riske girmeden şirketi yönetiyoruz. Hem borç yapısında maliyetlerin aşağı çekilmesi hem de vadelerin yükseltilmesi her zaman odaklandığımız konuların başında geliyor. Ayrıca temettü verimini de maksimize etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben beklentiler ve fırsatlar slaytında tekrar sözü Cavide Hanım'a bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sorularınızı lütfen bir yandan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Evet, tekrar merhabalar. 2024, evet, Avrupa enerji krizi, Ukrayna, Rusya arasındaki gerginlik, savaş sonrasında daha derinleşmiş. Ama özellikle yaz aylarında bir yumuşama olmuştu. Ama doğalgaza bağlı biz aslında kışla birlikte, beklenen kışla birlikte enerji maliyetlerinin yansıması olacağını görüyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz ay itibariyle Avrupa ve Uzak Doğu fiyatlarının arasında ilk kez bu kadar keskin farklar olmuştu. Özellikle Uzak Doğu'da Çin pazarının daha yoğun olmaması, Çin pazarındaki durgunluk nedeniyle düşen fiyatlar Çin tatili sonrasında aslında tekrar yükseliş trenine girmişti. Avrupa onu yakalayamamıştı. Biraz da enerji fiyatlarının düşmesi nedeniyle durgunlukta o fiyatların Avrupa'da da düştüğünü görüyor idik. Ama yaklaşık son iki haftadır artık daralan marjları ham madde üreticilerin herkesini zorlamakta ve sırayla force majeure ya da benzeri üretim kapasitesini kısarak fiyatların bir miktar artmaya ve malzemenin kısıtlanması azalmasına doğru bir gidişat görüyoruz. Sırasıyla ürün grupları birbirini tekrar ediyor. Aslında Christmas sonrası ham madde fiyatlarında bunların yansımalarının daha da artacağını bekliyoruz. 2023'te tabii deprem konteynerlerine bağlı bir poliüretan sektörünün rigid kısmında, sandviç panel kısmında bir artış vardı ve biz ondan ciddi bir pay aldık. Bu kısmın 2024'de umuyoruz ki böyle bir krizi bir daha yaşamayız, yansımasının olmayacağını, ama onun yerine demin bahsettiğim gibi bize yönelik, Kimpura yönelik özellikle Avrupa sandviç panel pazarında çok daha büyük potansiyel müşterilerine ulaştığımız ve bunları büyüteceğimiz bir yıl olarak görüyoruz. Rusya pazarındaki fırsatlar devam ediyor. Zaten 2019'dan itibaren pazarda olmamız nedeniyle bunu aslında fırsata çevirebilen firmaların başında geldik. Ve burada kalıcı işbirlikleri geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hızla büyüyor. Orada dağıtıcı, satıcı bayi yapılanmasını kuruyoruz. Gerek ayakkabı sektöründe, gerek rigid ve beyaz eşya ağırlıklı rigid uygulamalarında bu pazarlarda büyüyoruz. Yeni devreye alınan birçok ARGE projesi var. Satışlarımızın ARGE projelerinin şu an %83'ü aslında cari çalışmalara döndüğünü görüyoruz. Bu da bir ARGE merkezi için oldukça yüksek bir oran. Bu zaten KPI'lerinden ARGE'ni ve çok sıkı takip ediyoruz. Bunun dışında satışlarımızın %20'sinin Pareto'ya uygun olarak ciromuzun %80'i müşterilerimizin %20'sinden olmasının çok daha ötesinde %26'sından yaklaşık oluşuyor. Oradaki penetrasyonumuz Pareto'dan çok daha iyi. Aynı zamanda satışlarımızın %20'si yeni müşterilerimizden oluşuyor. Sürekli bu hedefimiz var satış ekibinin ve büyüme de aslında buradan geliyor. Mevcut firmaları elimizde tutmaya çalışırken büyümeyi de bir taraftan ciddi hedeflere entegre etmiş durumdayız. 2024 tonaj hedeflerinde 2023'ü bu %43 büyüyüz 9. ay itibariyle. Buna benzer bir oranla 2024'ü miktarsal olarak kapatmak niyetiyle Q4'te de satışlarımıza hız vermiş durumdayız. 2024'de benzer de bir büyüme planlayacağız. Özellikle ihracat pazarlarında ciddi bir büyüme planlayacağız. Aslında ben soruları da gelmeye başladı. Onlara da bir taraftan geçip benim cevaplayabileceklerimi cevaplayayım. Sözü Zafer Bey'in uzmanlık alanlarında ona bırakayım. Evet, Lütfü Bey'in bir 2024 talep fiyatlama marjlar açısından nasıl görünüyor sorusu var. Ona değinmeye başlamıştım. 2021 ve 2022'ye göre 2023 daha yüksek karlılıkla geçti. Yükselen faizlerle beraber finansal giderlerin daha da artacağı bir ortamda bir Kimpur pozisyonu sormuşlar. Şöyle ki Kimpur zaten pazarı penetre eden en büyük oyuncu, lokal oyuncu Türkiye pazarı için. Global firmaların rekabetiyle aslında baş edebilen tek oyuncu. Tabii ki bizi takip eden bir takım firmalar var ama onlar her ürün grubunda yoklar. Bir de Kimpur tabii sermayesi, güçlü sermayesi, finansal sonuçları ve kredi erişebilmesi açısından büyük bir avantaja sahip. Bu dönem işletme sermayesinin en önemli olduğu, karlılıktan daha önemli olan işletme sermayesine ulaşmak ve sürdürülebilir büyümenin devam etmesi. Kimpur bunu kesinlikle devam ettirecek. Öyle görünüyor. Bunu güçlü pozisyonumuz olarak görüyoruz. Bunun yanında müşteri profilinin de krediye ulaşmasının daha zorlu olacağı bir yıl olarak tabii ki hepimiz bizler de sizler gibi değerlendiriyoruz. Ama burada bizim hem etkin risk bir banka gibi bir nevi risk yönetimini değerlendiriyor olmamız nedeniyle daha sağlam basıyoruz. Bu konuda ayaklarımız yere daha sağlam basıyor ve müşterilerimizin kredi erişimi noktasında biz aslında global firmalarla kıyasla daha çok finansman modeli yaratabiliyoruz TL ve vadeli fiyatlamada. Bu da bizim yine 2024'te bu tip kriz ortamlarında aslında farklılaşmamızı, avantajlı konuma geçmemizi sağlayan unsurlardan biri. Yurt içinde ayakkabı sektöründe benzer tonajlar ama rigid'de beyaz eşya ve diğer ürün gruplarında büyüme ve flexible'da büyüme öngörüyoruz. Ama ihracatta her türlü ürün grubunda ve hedef pazarlarımızda Avrupa ağırlıklı ve Amerika ağırlıklı olmak üzere büyüme planlıyoruz. Ve toplamda da 2024'te büyüme planlıyoruz. Evet, finansman maliyetleri daha yüksek ama bizim bir net ihracatçı pozisyonunda olmamız nedeniyle, savunma sanayinde çalışıyor olmamız nedeniyle, uzun da katkılarıyla, SASAT üyesi olmamızın da katkılarıyla Bir o taraftaki avantajlar. Onun dışında aslında finansal enstrümanlarımızın fazla olması nedeniyle bu anlamda problem yaşamayacağımızı öngörüyoruz 2024 yılı içinde. Brüt karlılıklarımızın içerisinde sorular geliyor tabii. Q2'ye göre Q3'ün brüt karlılıklarının bir miktar altında yer almasının nedeni bu dönemin demin sözlerime devam ederken sunuş esnasında söyledim. Ham madde satışlarının yoğun olması. Çok doğal olarak kendi rakiplerimize ya da sektördeki diğer firmalara ham madde satışı karlılık olarak daha düşük %5'ler 7'ler arasında brüt karı olan ama peşin sattığımız bir ürün grubu. Bunun Q3'teki bir miktar fark fazlalığı nedeniyle aslında Q3'ün brüt karlılığı düşmüş görünüyor. Bir de tabii kurun etkisi de var. Kurun Q2 içerisinde hızlı hareket etmesi, Q3'te halen bu içinde bulunduğumuz günlerde bir miktar hızlanmasına rağmen değişimi nedeniyle de brüt kar bu şekilde gerçekleşmiş durumda. Evet. Amerika pazarına yönelik hedeflerimiz başka bir Eren Bey sormuşlar. Şöyle Amerika büyük bir pazar. Her ürün grubunda olduğu gibi burada da biz niş iki ürün grubunda aslında Ar-Ge merkezinin geliştirdiği bir takım ürünlerle iki hem üretici hem de kullanıcı ve pazarda aslında satış dağıtım da yapan firmayla bir süredir işbirliği içerisindeyiz. Bu ürünlerimizin Amerika'daki standartlara bağlı olarak bir denetimden geçmesi ve bir sertifika alması süreci vardı. Denetimimizi çok başarıyla geçirdik ve bu anlamda aslında bir kap duyurusu da yapmıştık. Şu an testler devam ediyor. Bu anlamda anlaşmalarımızı yaptık. Test sonuçlarının da olumlu olacağına eminiz. Bunun olmasıyla birlikte Amerika pazarında bu iki iş grubunda büyüme hedefindeyiz. Bu anlamda 3 ayrı lokasyonda depo hizmeti alarak bu sektörlerdeki büyümemizi Amerika pazarını devam ettirmek için burada bir şirket kurma kararı da pazarlama amaçlı aldık. Kurduk. Son aşamasındayız. Onu önümüzdeki günlerde duyuruyor olacağız. Onunla birlikte Amerika pazarında o sektörün dinamikleri ile hareket eden yönetim ekibimiz, depo lojistik dağıtım ekibimizle ve 2,5 aylık diyelim uzakta olmamız nedeniyle olan dezavantajı da oradaki depo dağıtımla açtığımızda Amerika pazarında çok daha büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Karlılığı daha yüksek ve bahsettiğim gibi penetre olabileceğimiz büyük bir pazar. Sonrasında da bu iki ürün grubu dışında diğer ürün gruplarında odağımızı alıyoruz. Katılım endeksi ile ilgili bir soru var. Şu anki onu Zafer Bey'e bırakayım oradaki soru. Evet, şu an ben başka soru göremiyorum. Bu konuyu katılım endeksiyle ilgili konuyu bir takım endekslerin içerisindeyiz. Zafer Bey'e bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Oğuzhan Bey den bir soru gelmiş. Kimpur önümüzdeki dönemde mali yapısıyla katılım endeksine girmeye uygun hale gelecek mi? Katılım endeksinin kriterleri arasında aslında şirketin gelirleri içinde yani İslami olmayan işte alkol gibi kumar gibi ne kadar fazla şey var unsur var bir onlara bakılıyor. O noktada ya da işte finansman geliri gelirinin yüzde kaçını oluşturuyor büyük bir çoğunluğu oluşturuyor mu? Biz bütün kriterleri katılım endeksiyle alakalı aslında bütün kriterleri sağlıyoruz. Tek sağlamadığımız kriter var o da firmanın bu endekse girebilmesi için cirosunun 3'te 1'inden daha fazla brüt finansal borcunun olmaması gibi bir kriter var. Bizim şu anda brüt finansal borcumuz tabii hani SPK raporunda da görebileceğiniz üzere 3 milyar TL seviyesinde. Ciromuz 5.8 milyar TL seviyesinde. Bizim kabaca 1.9 milyar TL olmalı idi brüt borcumuz bu endekse girebilmek için. Burada şimdi tabii sunumum esnasında bahsettiğim gibi biz proaktif kur riski yönetimi gözetiyoruz. Bunu da dönem dönem kredi alarak ve bunun karşılığı döviz alarak her zaman forward işlemler yaparak ve son 1-2 yılda da yeni bir enstrüman olarak kur korumalı mevduatlar vesilesiyle biz bu hedge pozisyonumuzu bu dövize karşı hedge edilmiş bilanço pozisyonunu koruyabiliyoruz. Tabii likiditeyi bozmamak en öncelikli esasımız. Bu kapsamda da kur korumalı mevduatları büyük ölçüde krediye bağlı kullandık. Yani bu 3 milyar TL'nin aslında 1 milyar TL'si kabaca kur korumalı mevduat ve kredilerle bağlantılı. Yani nasıl evrilir? İleride politika, bizim şirket politikası hiçbir zaman değişmiyor olacak. Her zaman kur riski yönetimine ağırlık veriyor olacağız. Ama bir şekilde o farklı bir ürüne dönüşür. Bizim kredi kullanmadan bunu hedge edebileceğimiz bir ortam oluşur. O kapsamda KKM'lerin vadesi dolduktan sonra belki bu kriteri de sağlıyor oluruz. Ve böylece bu endekse de girebiliyor oluruz. Bu vesileyle hani bilgi vermek gerekirse biz zaten BIST 100 endeksine hali hazırda girmiş idik biliyorsunuz. Temettü endeksine girdik geçen sene Aralık ayında. Daha sonra Londra ve New York borsalarındaki FTSE ve MSCI endekslerine dahil olmuştuk. Aslında güncel hedefimizden de belki kısaca bahsetmek gerekirse sürdürülebilirlik endeksine girme hedefimiz de var. Bununla alakalı da öncelikle halka arzdan sonra bir yıllık bir zaman zarfını doldurmak gibi bir kriter vardı. Onu sağladık. Ve hani GRI endeksleme çalışmaları ve onun yoğun dokümantasyon çalışmalarını uzunca bir süredir yürütüyoruz, yönetiyoruz. O çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Aksilik olmazsa bu sene içinde o endekse de dahil olmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle hani katılım değil ama sürdürülebilirlik endeksi kapsamında daha somut bir hedefimiz var. Onu belirtmiş olayım. Bu esnada gelen başka bir soru olmadığını görüyorum. Bir yandan takip ediyorum ama. Başka bir soru yoksa o zaman ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Bir diğer çeyrekte görüşmek üzere diyorum. Cavidan Hanım'a da son sözü bırakıyorum. Tekrar teşekkür ederim.
Evet, bir iki dakika yeni soru var mı bekleyelim. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz Q3'ü poliüretan sektöründeki hem rigid hem ayakkabı sektöründeki en aslında iş hacminin düştüğü sezonsal olarak dönemdir. Çok başarı geçirdiğimizi düşünüyoruz. Q4'te de benzer bir şekilde Ekim ayını geçirdik. Yılı da öyle kapatacağımıza inanıyoruz. Hem satış rakamları anlamında hem de karlılık rakamları anlamında bu büyüyen finans rakamları ve sektörlerin içinde bulunduğu duruma rağmen pazar payını güçlendirerek rekabette öne çıkan konumunu daha da güçlenerek devam ettirmiş durumda. Evet, yeni soru yok. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.